22. ayrım, sayfa 243. Tacizci, Lars Kepler. Rocky yüzeysel nefesler alıyor, sandalyesinde kıvranıyor ve konuşmasının arasında acı çekercesine inliyordu. Vaiz, Tina'nın yanına gidiyor. Tina damardan çekmiş ama kabloyu gevşetemiyor. Cennetteki yüce tanrım, ruhuma merhamet et cennetteki yüce tanrım. Rocky, seni uyandırmaya başlayacağım ve... Vaizin elinde bir pala var ve çamura kürek saplar gibi bir ses çıkıyor. Rocky öğürmeye başladı. Solukları hızlandı ama konuşmaya devam etti. Vaiz Tina'nın kolunu omzundan kesip koparıyor. Turnikeyi gevşetiyor ve... Şimdi sesimi dinle. Ve Tina'nın kolundan akan kanları içiyor. Tina yerde kan kaybından ölmek üzere. Cennetteki yüce tanrım, yüce tanrım. 3, 2, 1. Şimdi yukarıdan engeller tuvaletine bakıyorsun ve gördüğün hiçbir şey seni incitemez. Rocky başını eğerek, yüce tanrım diye hıçkırdı. Hala derin bir rahatlama halindesin ve bana az önce anlattıklarının ne kadarının hayal olduğunu söyleyeceksin. Uyuşturucu almıştın ve kabuslar görüyordun. Tuvaletin zemininde oturduğun sahneye bakıyorsun. Gerçekte neler oluyor? Rocky yavaşça bilmiyorum dedi. Kim bu adam? Vaizin yüzü kanlarla kaplı. Bana Rebecca'nın polaroid bir fotoğrafını gösteriyor. Tıpkı bir hafta önceki Tina gibi ve... Rocky'nin çatallı sesi kısıldı ama ağzı bir süre daha hareket ettikten sonra durdu. Koca kafasını yana yatırdı ve boş gözlerle doğruca Eric'e baktı. Ne dediğini duymadım. Bu benim hatam. Gözümü çıkarıp atmalıyım çünkü bana günah işletti. Gözümü çıkarıp atmak çok daha iyi. Rocky ayağa kalkmaya çalıştı ama Eric eliyle usulca omzuna bastırdı ve Rocky'nin iri bedeninin korkudan titrediğini hissetti. Sırtından ter damlaları süzülürken ona derin bir rahatlama halindesin dedi. Ama uyanmadan önce doğruca vaize bakmanı ve ne gördüğünü bana söylemeni istiyorum. Yerde uzanıyorum, bir çift çizme görüyorum, kan kokusu alıyorum ve gözlerimi kapatıyorum. Biraz geriye git. Rocky artık buna dayanamıyorum dedi ve hipnozundan ayılmaya başladı. Orada kal. Sadece biraz daha. Hiçbir tehlike yok. Gayet rahatsın. Ve bana günahkar vaizi ilk kez gördüğün seferden bahsediyorsun. Kilisedeydim. Rocky bir anlığına gözlerini açtı. Sonra yine kapattı. Ve duymanın mümkün olmadığı bir şeyler mırıldandı. ''Bana kiliseden bahset.'' dedi Eric. ''Neler oluyor?'' Rocky nefes nefese ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Bu bir vaaz değil.'' ''Neler görebiliyorsun?'' ''Kirli sakalının üzerine makyaj yapmış. Kolları o kadar delik deşik olmuş ki.'' Rocky ayağa kalkmaya çalıştı ama sandalyesi devrilince yere yığıldı ve başının arkasını yere çarptı. 61. bölüm. Rocky yana yuvarlandı ve Eric ayağa kalkmasına yardım etti. Rocky sırtını gerdi, eliyle ağzını sildi. Eric'i ittirdi ve pencereye giderek dikey parmaklıkların arasındaki boşluklardan baktı. Eric yerdeki sandalyeyi kaldırarak hipnotize olduğun anlara dair herhangi bir şey hatırlıyor musun diye sordu. Rocky arkasına döndü ve gözlerini kısarak Eric'e baktı. ''Seni eğlendirdim mi bari?'' ''Sürekli vaizden bahsettin. Onun gerçek adını biliyorsun öyle değil mi?'' Rocky dudaklarını büktü ve başını yavaşça iki yana salladı. ''Hayır.'' ''Bence biliyorsun ve onu neden koruduğunu anlamıyorum.'' ''Vaiz sadece bir günah keçisi. Bir...'' ''Eric o halde bana bir isim ver.'' diye ısrar etti. ''Rocky hatırlayamıyorum.'' dedi. ''O halde bir mekan ver, vaiz nerede? Diyar denen yer neresi?'' Arkadan gelen güneş ışığı Rocky'nin sakallarının arasından süzülerek buruşup yanaklarına vurdu. ''Bu beni ilk hipnotize edişin miydi?'' diye sordu. ''Seni daha önce hiç hipnotize etmedim.'' Rocky onu dinlemeden Bana kalırsa değerlendirme tam bir zaman kaybıydı dedi. Ama seninle konuşmak hoşuma gitmişti. Değerlendirmeyi hatırlıyor musun? Neredeyse 10 yıl önceydi. Senin kahverengi fitilli kadife ceketini hatırlıyorum. Herhalde o zaman için bile epey nostaljik bir parçaydı. Bir masada karşılıklı otururduk. Masa huş kaplamalı suntaydı. Kokusundan belliydi. Kağıt bardakta sular, ses kayıt cihazı, defter. Ve başım yine çok ağrıyordu. Morfine ihtiyacım vardı. Ama önce sana mazeretimden bahsetmek istemiştim. Erik bir adım geriye giderek bunu hatırlamıyorum dedi. Rocky parmaklıkların arasından pencereyi kurcaladı. Olivia'nın adresini yazmıştım ama bu mahkemede hiç gündeme gelmedi. Ama cinayet işlediğini itiraf et. Rocky onun sözünü keserek sadece şahidime ne olduğunu söyle dedi. Şahidini pek ciddiye almadım. Rocky arkasına döndü. Eric'in yakınına geldi ve onu daha iyi görmek istercesine sırtını kamburlaştırıp başını eğdi. Yani savunma avukatıma ondan hiç bahsetmedin mi? Eric Rocky'nin omzunun üstünden bakınca kapının dışındaki gardiyanın ortadan kaybolduğunu gördü. Rocky aralarında duran sandalyeleri ayağıyla kenara savurdu. Eric hemen, bana bir adres verildiğini hatırlamıyorum dedi. Ama verilmiş olsaydı eminim ki seni savunan ekibe teslim ederdim. Rocky korkutucu bir şekilde adresi çöpe attın öyle değil mi dedi ve Eric'e yaklaştı. Eric sakin ol diyerek kapıya doğru ilerledi. Rocky beni buraya sen mahkum ettin diye bağırdı. Sendin, bana bunu yapan sendin. Eric sırtı kapıya dönük olarak duruyordu. Onu durdurmak için ellerini kaldırdı ama kendini savunma şansı yoktu. Rocky Eric'in kollarını iki yana iterek göğsüne yumruk attı. Darbe bir balyoz etkisi yarattı. Ciğerlerindeki bütün hava sönen psikiyatır nefes alamadı. Bir sonraki yumruk birebir aynı yere isabet etti ve Eric'in kafası güm diye kapıya çarptı. Ayakta durmak için çabalıyordu. Rocky'den kaçmak için yana doğru kayarken ceketinin fermuarı pürüzlü duvar kağıdına takıldı. Onu savuşturmak için bir elini kaldırdı, öksürdü ve nefes almaya çalıştı. ''Şahidini araştırmamı ister misin?'' diye tısladı. Rocky ''Yalancı!'' diye kükredi ve Eric'in çenesini kavrayarak ağzını kapattı. Onu kendine çekti ve başının kenarına o kadar sertçe vurdu ki Eric'in gözleri karardı. Eric darbenin etkisiyle yana doğru sendeledi, plastik sandalyenin üstüne düştü ve metal yatak çerçevesine öyle büyük bir şiddetle çarptı ki sırtı çatırdadı. Yatak örtüsüne asılarak kayıp yere düşerken yanağı alev alevdi. Eric nefes nefese bu kadar yeter diyerek kaçmaya çalıştı. Rocky kapa çeneni diye bağırdı ve plastik sandalyeyi kenara itti. Öne doğru eğilince Eric'in savurduğu tekme göğsüne isabet etti. Rocky ayağını yakalayınca Eric diğeriyle tekme attı. Ayakkabısı çıktı ve tam rakibinin geriye doğru sendelediği sırada gardiyan elinde bir şok tabancasıyla geri döndü. Sırtını duvara yasla Rocky, ellerini başının arkasına koy, ayaklarını iyice aç. Eric yavaşça ayağa kalktı ve giysilerini düzeltti. Elleri titreyerek örtüyü yerden aldı ve yatağın üstüne geri koydu. Nefes nefese biraz tuhaf görünebilir derken ağzının içinde kan tadı aldı. Ama bacağıma kramp girdi ve Rocky ayakkabılarımı çıkarmama yardım ediyordu. Gardiyan Eric'e baktı. Kramp mı? Şimdiden daha iyiyim. Rocky parmaklarını ensesinin ardında kenetlemiş, sessizce kenarda duruyordu. Beyaz atletinin sırtı terden sırılsıklam olmuştu. Sen ne diyeceksin Rocky? Rocky ellerini indirdi, yavaşça gardiyana dönerek sakalını kaşıdı ve başıyla onayladı. Kısık sesle, ''Doktorun ayakkabısını çıkarmasına yardım ediyordum.'' dedi. Eric seslendik ama kimse duymadı diye açıkladı. Yatağa uzanmaya çalıştım fakat kayıp yere düştüm. Rocky, Eric'in ayakkabısını yerden alarak ''Biraz iyileşti mi?'' diye sordu. ''Çok daha iyi, teşekkürler.'' Gardiyan elinde şok tabancasıyla öylece durdu, onlara baktı ve bir şeylerin ters gittiği belli olduğu halde başıyla onayladı. ''Ziyaret sona erdi.'' dedi. Eric Rocky ile göz göze gelerek bana en azından Olivia'nın soyadını söylersen onu bulabilirim dedi. Rocky uzatmadan adı Olivia Torby dedi. Eric gardiyanla dışarı çıktı. Koridorda peşinden gitti ve Casillas'ın sosyal faaliyet odasında bölüm başkanıyla konuştuğunu gördü. Casillas iyi geçti mi diye seslendi. Eric kapı ağzında durdu. Aldığı darbenin etkisiyle yanağı hala acıyordu. Söylemeden edemeyeceğim. Bu hastada kayda değer bir gelişme kaydetmişsiniz diye cevap verdi. Casillas teşekkürler diyerek gülümsedi. Hasta şartlı tahliye başvurusu yapmış olsaydı serbest bırakılacağından eminim. Ama henüz kefaretini ödediğini düşünmüyor. Eric toparlayarak arabasına yürüdü, telefonunu çıkardı ve Olivia Torby'den bahsetmek üzere Margot'un numarasını tuşladı. 62. Bölüm. Yuna gözlerini açtı ve beyaz tavana baktı. Gün ışığı koyu mavi rulo perdenin kenarlarından odaya sızıyordu. Pencereden aralığından içeri süzülen taze hava temiz çarşafları serinletiyordu. Bahçede şakıyan kara tavuklar vardı. Yuna çalar saate bakınca 13 saat boyunca uyuduğunu gördü. Eric ona bir telefon bırakmıştı. Başucunda iki pembe kapsül ve bize hemen yut, bolca su iç ve buzdolabına bak yazan bir notun üstünde 3 tablet vardı. Yuna hapları yuttu, su bardağını boşalttı, sonra inleyerek ayağa kalktı. En azından bacağına biraz yük verebiliyordu. Acı hala oradaydı ama şiddeti azalmıştı. Midesindeki bulantı ve ağrı hiç var olmamışçasına yok olmuştu. Yuna pencereye gitti ve elma ağaçlarına bakarak Lumi'nin numarasını tuşladı. Kalbinin sıkıştığını hissederek ''Ben baban'' dedi. ''Baba, nasıl gidiyor, Paris'i sevdin mi?'' Kızı Sun Manik'ine çok benzeyen ses tonuyla ''Natta var adam biraz büyük'' diye cevap verdi. ''Okul nasıl?'' ''Bana hala biraz karmaşık geliyor ama bence çok güzel.'' Yuna kendine kızının ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu söyleyerek moral verdi. Lumi ise babasına sakalını kesmesini ve yeniden polis teşkilatına katılmasını söyledikten sonra telefonu kapattılar. Eric Yuna'ya bir eşofman altıyla beyaz bir tişört bırakmıştı. Giysiler çok küçüktü, pantolonun paçaları baldırlarının hizasında kaldı ve tişört göğsünü sıktı. Yatağın yanında otellerde verilen türden bir çift beyaz terlik vardı. Yuna gizemlerin sadece tüm imkansızlıkları bertaraf edene kadar gizem olarak kaldıklarını düşündü. Hastanede bulunduğu sırada Margot ona videoların cinayetler işlenmeden çok önce kaydedildiğini söylemişti. Maria Carlson'un üstünde siyah iç çamaşırından başka bir şey yoktu. Fakat ölürken giydiği külotlu çorabın dikişleri videodakilerden farklıydı. Suzanne Kern'in evindeki dondurma kutusunda bulunan kaşıkla videodakinin aynısı değildi. Ve otopsi büyük olasılıkla Sandra Lundgren'in öldürüldüğü gün kendine insülin enjekte etmediğini ortaya çıkaracaktı. Bu tipik bir taciz örneğiydi. Kadınlar izlenmişlerdi ve davranışları uzun süre boyunca gözlemlenmişti. Duvarlara yaslanarak evde gezinen Yuna mutfağa doğru yürüdü. Kendi kendine bir şeyler yer yemez Hudding'e polisini arayacağını ve önceki günün olaylarını araştıracağını söyledi. Biraz daha su içti, kahve yaptı ve buzdolabına bakınca yarım pizzayla bir kutu yoğurt buldu. Mutfak masasında Eric'in boş kahve fincanının yanında Södertälje bölge mahkemesinde görülen neredeyse 10 yıllık bir davayla ilgili çıktılar vardı. Yuna soğuk pizzayı yerken mahkeme kararını, otopsi analizini ve ön soruşturma raporunun tamamını okudu. Eski cinayetle yeni işlenenler arasında çarpıcı benzerlikler bulunuyordu. Salem cemaatinin papazı Rocky Kirkland, Rebecca Hanson adlı bir kadını öldürmekten tutuklanmış ve mahkum edilmişti. Önceki gün Eric kendisiyle ilgilenirken Yuna çok kötü durumdaydı ama Eric'in dediklerini hatırlayabiliyordu. Margot Silverman, Eric'ten gelip güvenli psikiyatrik bakıma mahkum edilen bir adamla konuşmasını rica etmişti. Eric'in adamın herhangi bir suç ortağı ya da müridi olup olmadığını öğrenmesini istemişti. Kadın Rocky Kirkland'ı kastetmiş olmalıydı. Yuna kollarıyla masadan destek olarak tekrar ayağa kalkarken Margot doğru yolda diye düşündü. Yalın ayak arka bahçeyi yürüyüp bir süreliğine mindersiz bahçe salıncağında oturduktan sonra kulübeye yöneldi. Bir uçta sudan zarar görmüş bir nişan tahtası vardı. Yuna kapıyı açtı ve salıncağın oturak minderlerini dışarı çıkardı. Kapıyı kapatmak için kulübeye geri döndü ama durup duvardaki el işi gereçlerinin ve bahçe edevatının derli toplu yerleşimine baktı. Yolun sonundaki döner kavşağa giren bir dondurma kamyonu reklam müziğini çalmaya başladı. Yuna kırmızı ahşap saplı eski bir mora bıçağı aldı ve ağırlığını sınadı. Sonra plastik kılıfında duran daha küçük bir bıçağı yerinden indirdi, dışarı çıktı ve kapıyı ardından kapattı. Küçük bıçağı yerdeki salıncak minderinin yanına koyduktan sonra çimlerin ortasında durdu ve mora bıçağını sağ eliyle tarttı. Kavrayışını değiştirip bir tür denge ve hafiflik hissi bulmaya çalıştı. Bıçağı kalça hizasına indirdi ve diğer kolunu esneterek yarasının gerildiğini hissetti. Dikkatini toplayarak bıçakla iki hayali rakibe karşı bir kata uygulamaya çalıştı. Dipnot kata. Karate'de katalar birçok düşmanın aynı anda saldırısına karşı savunma ve saldırı hareketlerinde birbiri ardına sıralanmış şekildir. Bütün hamleleri tamamlamadığı halde bitirdiğinde bacakları sinir bozacak kadar ağırlaşmıştı. Yuna vücudunu büktü ve bacaklarını ters sırayla hareket ettirerek saldırganın gövdesini savunmasız bıraktı. Aşağıdan başlayarak çapraz bir kesik attı. İkinci saldırganın elini bloke etti ve saldırının şiddetini başka yöne çevirirken bıçak aşağıya inerek tehlikeli olmaktan çıktı. Hareket dizisini yavaşça kusursuz bir dengeyle tekrarladı. Kalçası ağrıyordu ama odaklanma düzeyi eskisi gibiydi. Kata'nın farklı teknikleri karmaşık görünüyordu ama eğitimsiz rakiplere karşı son derece etkili olabiliyordu. Saldırganlar 9 koordineli hareket sayesinde silahsız ve zararsız hale getiriliyorlardı. Sistem bir tuzak gibi çalışıyordu. Eğer birisi saldırmaya karar verirse tuzak devreye giriyordu. Katalar ve gölge boksu hiçbir zaman idmanların ve gerçek hayattaki karşılaşmaların yerini tutamazdı. Ama bedeni hareketlere alıştırmaya yarıyor ve tekrarladıkça bedeni bu hareketlerin birbirine bağlı olduğunu düşünmek üzere eğitiyordu. Yuna omuzlarını yuvarladı, dengesini buldu, birkaç kez yumruk attı, ardından dirseğini savurdu ve bu sefer daha hızlı bir şekilde katayı tekrarladı. Çapraz kesiyi uyguladı, hayali saldırıyı savuşturdu, kavrayışını değiştirdi ama bıçağı çimlere düşürdü. Durup sırtını dikleştirdi. Kuşların şakımalarını ve ağaçların arasında esen rüzgarın sesini dinledi. Birkaç derin nefes çekti, yere eğilip bıçağı alarak üstüne yapışan çimleri üfledi ve ağırlık merkezini buldu. Sonra bıçağı sağ eline aldı ve hamağın yanındaki nişan tahtasına fırlattı. Nişan tahtası yalpalayınca eski oklar yerlerinden çıkarak çimlere düştü. Birisinin alkışladığını duyunca Yuna arkasını döndü ve bahçede bir kadın gördü. Uzun boylu ve sarışın kadın yüzünde sakin bir gülümsemeyle onu izliyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 252.